Ayrım 17. Aklı Kemal 4. cilt Sinan Meydan sayfa 231. Camilerde Türkçe Kur'an, dua, ezan hazırlıkları. Atatürk 1932 yılının Ramazan ayında İstanbul'da halkı Türkçe Kur'an'a ve Türkçe duaya alıştırmak için yapılacak çalışmalarla doğrudan ilgilenmiştir. İlk Türkçe Kur'an'ın, ilk Türkçe hutbenin, ilk Türkçe ezanın hangi camide ne şekilde okunacağına bizzat karar vermiştir. Atatürk 1932 yılında İstanbul'a geldiğinde bir öğleden sonra Ayasofya Camii'ne gidip gezdikten sonra Dolmabahçe Sarayı'na dönüşünde yaverinden Doktor Reşit Galip'i bulmasını istemiştir. Doktor Reşit Galip bulunup Atatürk'ün huzuruna çıkarılmıştır. Sonraki gelişmeleri Reşit Galip'ten dinleyelim. Atatürk Ayasofya'dan döndükten sonra çalışmak üzere beni özel bürosuna çağırdı. İkimizdik. Bana Ayasofya hakkında ne düşünüyorsun dedi. Bu binanın tarihi ve mimari kıymetinden söz etmemi istediğini sandım. Fazla bilgim olmadığını söyledim. Hayır, Reşit Galip, cami olarak Ayasofya için ne düşünüyorsun? Yine de kavrayamadım. Bu sefer maksadını şöyle anlattı. Bu mabet, dünya tarihinde birçok vicdan tartışmalarının kürsüsü olmuştur. Bizans döneminde birçok din bilgini bizzat imparatorun ya da imparatoriçenin önünde tarihi mezhep tartışmalarını oradaki kürsüden yapmışlardır. Büyük ve mücahit papazlar, oradaki kürsüden tiranların yüzüne halkın karşısında tükürmüşlerdir. Fatih Sultan Mehmet orada İstanbul'u aldığını ve Bizans devletine son verdiğini ilan etmiş, kendisi geniş ve hoşgörülü bir anlayışla orada ilk namazını kılmıştı. Ayasofya dünya ölçüsünde bir mabettir. Atatürk sözün burasına gelince yeniden bana döndü. Reşit Galip, senin Müslümanlık tezini tartışacağın güzel bir yer değil mi? Gazi beni kürsüye ya da minbere çıkarıp din tezimi orada bir hutbe ya da vaaz gibi anlatmamı mı istiyordu? Bir an düşündüm. Kendimi yeşil bir cübbe içinde minberde görür gibi oldum. Doğrusunu söyleyeyim, bütün cesaretim kırıldı. Gazi benim ne düşündüğümü anlamış gibi fikrini açıkladı. İstanbul'daki din ulemasını toplayalım. Halkı da duyuralım, herkes gelsin. Camiyi hoparlör koyduralım. İçeri giremeyenler de dışarıdan dinlesin. Sen bu ulema ile fikrini tartış. Halk hakem olsun. Düşündüm. Bu fikir mücadelesi uğruna kendimi feda etmekte asla duraksamam. Ama doğrusunu söyleyeyim, bu işin pek de kolay olmayacağını düşünüyordum. Bazı kimseler itiraz edebilirler, hatta bazı yobazlar olay da çıkarabilirlerdi. Kendi gittiğime yanmam, bizim fikirler de cabadan güme giderdi. Düşündüklerimi olduğu gibi Gazi'ye anlattım. Fikrime güvendiğimi ama işin fikir tartışmasından el şakasına dönüşmesi ihtimalinden endişe ettiğimi, böyle bir halin fikrimizi dejenere edebileceğini anlattım. Gazi düşündü. Bu konuyu halk önünde tartışmak çok güzel. Emin ol, Türk halkı o kadar sağduyu sahibidir ki aklına gelenlerin hiçbiri olmayabilir. Bununla beraber yobazların fikre karşı koyamayınca işi gürültüye boğmaya kalkmaları da akla yatkındır. Onlara karşılık vermek kolay. Kolay ama böyle bir olaydan sonra uzun süre bu fikri bir daha ele alamayız ve bana tezini al da gel dedi. Bir süre sonra saraya döndüğüm zaman Gazi, duraksaman yanlış değil dedi. Hükümet de senin fikrinde. Böyle dini bir tartışmanın mevsimsiz olduğunu söylüyorlar. Bu işi yine Dolmabahçe'de yürütelim, dedi. Bozdağ AGE sayfa 41-43. Atatürk'ün Doktor Reşit Galip'ten Türk'ün Milli Dini İslamiyet adlı tezini Ayasofya'da İslam alimlerine karşı halkın huzurunda savunmasını istemesi iki bakımdan çok önemlidir. Birincisi, Atatürk dünyanın en eski mabetlerinden biri olan Ayasofya'nın tarihini çok iyi bilmektedir. Bu tarihi mabette, geçmişte Bizans döneminde yaşanan dini tartışmalardan esinlenmiş, Fatih'in İstanbul'u fethiyle Türk İslamı'nın simgesi haline gelen Ayasofya'da yine tarihe geçecek bir din tartışması yaptırmak istemiştir. İkincisi, Atatürk din dilini Türkçeleştirilmesi konusundaki çalışmaların halkın huzurunda açıkça tartışılarak, görüş alışverişinde bulunarak yürütülmesini istemiştir. Atatürk'ün bu cesur ve halkçı düşüncesine Doktor Reşit Galip'ten çok, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ve Başbakan İsmet İnönü karşı çıkmıştır. Gerekçeleri şudur. Ramazan ayı gibi hassas bir dönemde Türkiye'nin en büyük, en eski camisi Ayasofya'da Hazreti Muhammed'in Türk soyundan geldiğini, ezanın ve kametin Türkçe yapılması gerektiğini, ibadetin Türkçeleştirilmesi gerektiğini tartışmayı açıp ileri sürmek sonunun nereye varacağı kestirilemeyen bir macera olurdu. AGE sayfa 44. Anlaşılan o ki Atatürk devrimci cesareti çevresindeki evrimci korkaklığa takılmıştır. Din gibi hassas bir konuda insanları daha fazla zorlamayı doğru bulmayan Atatürk, Türk'ün milli dini, İslamiyet tezini Ayasofya'da tartışmaktan vazgeçmiştir. Ancak bu konuda Dolmabahçe Sarayı'nda çalışma yapmaya karar vermiştir. Türkçe Kur'an'ın ve Türkçe duanın halka en iyi şekilde anlatılması için Dolmabahçe Sarayı'nda yapılacak çalışmalara Atatürk başkanlık edecektir. Doktor Reşit Galip'ten dinleyelim. Bir çalışma planı hazırladık. Çalışmalar sarayda yapılacaktı. Çalışmalarla 1. Müslümanlığın bir Türk dini olduğunu ispatlayacaktık. 2. Dinde ibadetin Allah ile kul arasında bir kalp bağlılığı olduğu tezini geliştirecektik. 3. Kulun Tanrısına ibadet ederken söylediklerini yürekten söylemesi gerekir. Yürek dili kişinin ana dilidir. İnsan en güzel duygularını ana diliyle ifade eder. Bu nedenle duaların ana dilden yapılması lazımdır. Bu fikir tartışılacak ve savunulacaktır. 4. Bu noktalarda ittifak sağlandıktan sonra duaların Türkçeleştirilmesi konusunda iş bölümüne gidilecektir. AGE sayfa 45-46. Doktor Reşit Galip şöyle devam ediyor. Gazi, istersen ihtiyatlı olalım. Sen belli başlı duaları güzelce Türkçe'ye çevir, onların üzerinde tartışsak daha iyi olur, dedi. Bana tekbir ile ezanın ilk olarak Türkçeleştirilmesi görevini verdi ve dikkatli ol, dedi. Tekbirin bestesi en büyük Türk bestekarı Itri'nindir. Itri, tekbirin kelimeleri ve heceleri bakımından vezinlerini hesap ettiği için manalarını da göz önünde tutarak bestelemiştir. Türkçeleştirirken buna özellikle dikkat et. Bu konuda kimseye bir şey söylemememi de tembihledikten sonra odama çekildim. Akşama kadar çalıştım. Götürdüm beğenmedi. Sofraya ikimiz oturduk ve sabaha kadar tekbir üzerinde çalıştık. AGE sayfa 46-47. Sonraki gelişmeleri de Atatürk'ün özel hafızı Hafız Yaşar Okur'dan dinleyelim. 1932'de Ramazan'ın ikinci günüydü. Atatürk ile Ankara'dan Dolmabahçe Sarayı'na geldik. Beni huzurlarına çağırdılar. Yaşar Bey dediler, İstanbul'un mümtaz hafızlarının bir listesini istiyorum. Ama bunlar musikiye de aşina olmalıdırlar. Bu emir üzerine Hafız Yaşar Okur, İstanbul'un en ünlü hafızlarının bir listesini yapmıştır. Listede şu isimler vardır. Hafız Saadettin Kaynak, Sultan Selimli Rıza, Süleymaniye Camii Baş Müezzini Kemal, Beylerbeyli Fahri, Darü't Talim-i Musiki azasından Büyük Zeki, Muallim Nuri ve Hafız Burhan Beyler. Hafız Yaşar Okur'a kulak verelim. O ana kadar bunların niçin çağrılmış olduğunu ben de bilmiyordum. O gün anladım ki tercüme ettirilmiş olan bayram tekbirini kendilerine meşk ettirecektir. Hafızlar ikişer ikişer oldular ve şu metin üzerinde meşke başladılar. Allah büyüktür, Allah büyüktür, Allah büyüktür. Hafız Yaşar Okur, Atatürk'le 15 yıl dini hatıralar, İstanbul 1962 sayfa 12. Hafız Yaşar Okur'un aktardığına göre Sultan Selimli Hafız Rıza bu tercümeye itiraz etmiş ve Bolu milletvekili Hasan Cemil Bey'e dönerek "Efendim, Türk'ün tanrısı vardır, bu tanrı şeklinde okunursa daha uygun olur kanaatindeyim," demiştir. Rıza Efendi'nin bu teklifi ilgi çekici bulunmuş ve bu konu derhal Atatürk'e arz edilmiştir. Atatürk, Allah büyüktür, Allah büyüktür, Allah büyüktür şeklindeki tekbirin sadeleştirilmesi, Türkçeleştirilmesi önerisini olumlu karşılayarak "Peki arkadaşlar, tekbirin tercümesini okuyun bakalım," demiştir. Bunun üzerine hafızlar Türkçe tekbiri "Tanrı uludur, Tanrı uludur, Tanrı'dan başka Tanrı yoktur, Tanrı uludur, Tanrı uludur, hamd ona mahsustur," diye okumuştur. Atatürk bu tercüme şeklini bir hayli beğenmiştir. O gece sabahın ilk ışıklarına kadar Kur'an, dua, tekbir, ezan konuşulmuştur. O gece olanları yine Hafız Yaşar Okur'dan dinlemeye devam edelim. Atatürk, Cemil Sait Bey'in Kur'an tercümesini getirttiler. Bizlerin tercüme konusunda tek tek fikirlerini aldıktan sonra hemen hemen sabaha kadar tartıştık. Daha sonra ayağa kalkarak ceketlerinin önünü iliklediler. Kur'an-ı Kerim'i ellerine alıp Fatiha suresinin Türkçe tercümesini açıp halka okuyormuş gibi ağır ağır okudular. Bu hareketleriyle bizlerin halka nasıl hitap etmemiz gerektiğini göstermek istiyorlardı. Sonra Atatürk, "Sayın hafızlar, içinde bulunduğumuz bu kutsal ay içinde camilerde okuyacağınız mukabelelerin tamamını okuduktan sonra Türkçe olarak da cemaate açıklayacaksınız. İncil'de Arapça, Aramca yazılmış, sonradan bütün dillere tercüme edilmiştir. Bir İngiliz İncil'ini İngilizce, bir Alman İncil'ini Almanca okur. Herkes okunan mukabelelerin manasını anlarsa dinine daha çok bağlanır," dediler. Sonra yanındakilere, "Gazetelere haber verin, yarın camilerde okunacak olan surelerin Türkçe tercümesi de okunacaktır," emrini verdiler. O geceki toplantının tanıklarından biri de Atatürk'ün kütüphanecisi Nuri Ulusu'dur. Ulusu anılarında o gün yaşananları şöyle anlatmıştır. Atatürk, bu ilk tercüme Kur'an'ı Cemil Said'in Kur'an tercümesi, Hafız Saadettin Kaynak Bey, hafız arkadaşları Kemal, Nuri, Rıza, Fahri ve müzik öğretmeni Zeki ve Nuri Bey, Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip Bey ve Milletvekili Cemil Bey ile ben ve arkadaşlarımın da oluşturduğu gruba adeta kalabalık bir insan topluluğunu okuyormuş gibi tane tane okudu. Okuduktan sonra hafızlara dönerek, şimdi bundan sonra bu görevi sizlere düşüyor. Halkımıza bu Türkçe Kur'an'ı aynen benim okuduğum gibi yavaş yavaş, tane tane, ağır ağır okuyarak anlatacaksınız. Halkımız Kur'an'ımızı tam anlamıyla bilecek ve de anlayacak, dedi. Atatürk ve Doktor Reşit Galip, 1932 yılı Ramazan ayında belirlenen hafızlarla Dolmabahçe'de sık sık bu tür din dilinin Türkçeleştirilmesi konulu toplantılar yapmıştır. Atatürk camilerde halka Kur'an okuyacak hafızlarla bizzat ilgilenmiştir. Zaman zaman Kur'an'ın Türkçe tercümesinin halka nasıl okunacağını hafızlara bizzat göstermiştir. Hafız Yaşar Okur'un, Nuri Ulusu'nun ve hafız Saadettin Kaynağ'ın anılarından anlaşıldığı kadarıyla Atatürk o günlerde yüksek sesle ve büyük bir dikkatle Kur'an okuyarak hafızların dikkat etmeleri gereken noktalar üzerinde durmuştur. Saadettin Kaynak anlatıyor. Dolmabahçe Sarayı'nın büyük muayede salonunda saz takım toplanmıştı. Atatürk bir imtihan ve tecrübe yapmaya hazırlanmış görünüyordu. Elinde Cemil Said'in tercümesi Türkçe Kur'an-ı Kerim vardı. Evvela Hafız Kemal'e verdi, okuttu fakat beğenmedi. ''Ver bana, ben okuyacağım.'' dedi. Hakikaten okudu ama hala gözümün önündedir. Askeri kumanda eder, emir verir gibi bir ahenk ve tavırla okudu. Niyazi Ahmet Banoğlu, Nükte ve Fıkralarla Atatürk, Cilt 3, İstanbul 1954, sayfa 160. Atatürk 1932 yılında hafızlarla yaptığı sabahlara kadar süren din ve Kur'an konulu görüşmelerden, fikir alışverişlerinden sonra onlara, ''Arkadaşlar, hepinizden ayrı ayrı memnun kaldım. Bu mübarek ay vesilesiyle camilerde yaptığınız mukabelenin son sayfelerini Türkçe olarak cemaate izah ediniz. Halkın dinlediği mukabelelerin manasını anlamasında çok fayda vardır.'' demiştir. Okur AGE sayfa 14. 1932 yılı Ramazan ayında İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlığında ve yönlendirmesinde İstanbul'un en tanınmış 9 hafızı 9 gün ve gece hep Türkçe Kur'an, Türkçe dua, Türkçe tekbir, Türkçe ezan gibi konularla ilgilenmiştir. Bozdağ AGE sayfa 50. Görüldüğü gibi Atatürk sanki bir devlet lideri, bir asker değilmiş de bir din alimiymiş gibi İstanbul'un en önde gelen hafızlarıyla, din adamlarıyla din ve Kur'an konuşacak, hatta o hafızlara Kur'an okuma dersleri verecek kadar İslam dinine ve bu dinin ana kaynağı Kur'an'a hakimdir. Belgeler, anılar, tanıklar Atatürk'ün Kur'an'ın orijinal Arapça metnini yasaklamayı değil, bu Arapça metni Türkçeleştirerek anlaşılmasını sağlamayı amaçladığını göstermektedir. Atatürk'ün 1932 yılı Ramazan ayında Dolmabahçe Sarayı'nda bizzat hazırladığı hafızlar, İstanbul'un tarihi ve seçkin camilerinde halka Türkçe Kur'an, Türkçe dua, Türkçe tekbir ve Türkçe ezan okumuşlardır. Atatürk, Müslüman Türk halkının Kur'an'ın sadece ruhani gücünden değil, özellikle Kur'an'ın da istediği gibi anlam ve içeriğinden yararlanmasını istemiştir. Hafızlara verdiği talimatlarda Kur'an'dan okunan surelerin önce Arapça, daha sonra da Türkçe okunmasını, anlam üzerinde durulmasını istemiştir. Atatürk ayrıca hafızlardan genç cumhuriyet içinde dua etmelerini istemiştir. Meydan AGE, sayfa 693. Yerebatan Camii'nde Türkçe Kur'an. Atatürk, din dilinin Türkçeleştirilmesi çalışmalarını iki aşamalı olarak yürütmüştür. İlk aşama Kur'an, dua, hutbe, tekbir, ezan ve salatın Türkçeleştirilmesi, ikinci aşama ise Türkçeleştirilen bu dinsel metinlerin halka ulaştırılmasıdır. Atatürk, Türkçe Kur'an'ın ilk kez Yerebatan Camii'nde halka okunmasını istemiştir. Atatürk bu camiyi hem boyutu itibariyle fazla büyük olmamasından dolayı nabız yoklama, ilk uygulama için uygun gördüğünden hem de Ayasofya Camii'ne yakın olmasından dolayı tercih etmiştir. Daha önce anlattığım gibi Atatürk aslında din dilinin Türkçeleştirilmesi çalışmalarını Ayasofya Camii'nde tartışmalı ve halka açık bir şekilde yürütmek istemiş. Ancak hükümetin çekinceleri üzerine bu işten vazgeçmiştir. Ancak Atatürk şimdi de Ayasofya Camii'nde Türkçe Kur'an okutmayı ve çok büyük bir kalabalığın katılacağı bu dini milli töreni ilk kez radyodan yayımlatmayı planlamıştır. Bu planı doğrultusunda zihinlerde keşke bu törenler Ayasofya'da da düzenlense isteğini oluşturabilmek için de ilk Türkçe Kur'an'ın Ayasofya'ya çok yakın bir yerde Yerebatan Camii'nde okunmasını özellikle istemiştir. Atatürk Dolmabahçe Sarayı'nda hafızlarla yaptığı görüşmelerde camilerde halka hangi surelerin, hangi ayetlerin okunacağını da bizzat belirlemiştir. Örneğin özel hafıza Hafız Yaşar Okur'u Yerebatan Camii'nde Yasin Suresinin Türkçe tercümesini okumakla görevlendirmiştir. Okur AGE sayfa 14. Cumhuriyet gazetesi bu haberi Yerebatan Camii'nde Türkçe Yasin okunacak manşetiyle halka duyurmuştur. Gazeteden okuyalım. Dün de yazdığımız üzere bugün Ayasofya'daki Yerebatan Camii tarihi bir gün yaşayacaktır. Riyaseti Cumhur Mızıkası Alaturka Kısmı Şefi Hafız Yaşar Bey, Cuma namazından sonra Yerebatan Camii'nde evvela bir mevlid okuyacak, sonra Yasin Suresinin Arapçasını ve Türkçe tercümesini kıraat edecektir, okuyacaktır. Bu tercüme çok güzel bir tarzda yapılmıştır. Türkçe Kur'an okunacağı haberi halk arasında büyük bir alaka uyandırmıştır. Bugün Yerebatan Camii'nin çok kalabalık olacağı ve halkın kendi öz diliyle okunacak Kur'an'ı dinlemeye şitap edeceği, koşacağı muhakkaktır. Cumhuriyet Gazetesi 1932. Yerebatan Camii'nde Yasin Suresinin önce Arapçasını sonra Türkçesini okumakla görevlendirilen Hafız Yaşar Okur, bu önemli görevi nasıl yerine getirdiğini anılarında şöyle anlatmıştır. Kürsüye çıktım. Nefesler kesilmişti. Bütün gözler bendeydi. Arapça Besmele-i Şerif'i çekip arkasından yine Arapça olarak Yasin Suresini okumaya başladım. Kur'an'ı Türkçe okuyacağımı zannedenlerin gözlerindeki hayret ifadesini görüyordum. Sureyi Sadakallahü'l-Azim diye bitirdikten sonra vatandaşlar diye söze başladım. 16. sure olan Yasin 83 ayettir. Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. Şimdi size tercümesini okuyacağım. Müşfik-i Rahim olan Allah'ın ismiyle başlarım. Hakim olan Kur'an hakkı için kasem ederim. Ya Muhammed, sen tariki müstakime, doğru yola sevk eden bir Resulsün. Kur'an sana aziz ve rahim olan Tanrı tarafından nazil olmuştur. Sureye böylece devam ederek 83. ayetin sonunu da şöyle okudum. Her şeyin hükümdar ve hakimi mutlak olan Tanrı'ya hamdolsun. Hepiniz ona rücu edeceksiniz. Yasin suresi böylece hitama, sona erdikten sonra Türkçe olarak şu duayı yaptım. Ulu Tanrım, bu okuduğum Yasin-i Şerif'ten hasıl olan sevabı Cenab-ı Muhammed Efendimiz Hazretlerinin ruhi saadetlerine ulaştır. Tanrım, hak ve adalet üzerine hareket edenleri sen payidar eyle. Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kıl. Türk milletini sen muhafaza eyle. Şanlı Türk ordusunu ve onun kahraman kumandan ve erlerini karada, denizde, havada her veçhile muzaffer kıl. Ya Rabbi, vatan uğrunda fedai can ederek şehit olan asker kardeşlerimizin ruhlarını şad eyle. Vatanımıza kem gözlerle bakan düşmanlarımızı perişan eyle. Topraklarımıza bol bereket ihsan eyle. Memleketin ve milletin refahına çalışan büyüklerimizin umurlarında muvaffak bil hayır eyle. Amin. Okur AGE sayfa 15-18. Yerebatan Camii'nde okunan Türkçe Kur'an haberi, ertesi günkü Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinden Türkçe Kur'an dün ilk defa okundu ana başlığıyla verilmiştir. Haber, Yasin Suresi büyük bir vecde heyecanla dinlendi. Alt başlığıyla şöyle ayrıntılandırılmıştır. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe tercümesi dün ilk defa olarak Hafız Yaşar Bey tarafından çok beli, açık ve müessir, tesirli bir surette Ayasofya'daki Yerebatan Camii'nde okunmuştur. Matbuatın, basının birkaç günden beri verdikleri haberler üzerine Yerebatan Camii halkın tehacümüne, hücumuna maruz kalmıştır. Daha sabahleyin saat 10'da cami dolmuştu. Küçücük caminin içinde kadın ve erkek büyük bir kalabalık vardı. Avluda ve sokakta birçok kimseler pencerelere tırmanmış, içeriden gelecek sesleri işitmeye çalışıyorlardı. Cumhuriyet Gazetesi 1932. Rejimin gazetesi Cumhuriyet, Atatürk'ün din dilinin Türkçeleştirilmesi çalışmalarını bütün ayrıntılarıyla halka duyurmuştur. Bu konuya hem manşetten haberi olarak hem de yorum ve analizlere çok geniş bir yer vermiştir. Meydan AGE sayfa 692. Atatürk'ün din dilinin Türkçeleştirilmesi çalışmalarının sıkça Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinden duyurulması her şeyden önce Atatürk'ün bu konuya ne kadar büyük bir önem verdiğini göstermektedir. AGE sayfa 693. Sultanahmet Camii'nde Türkçe Kur'an. Atatürk Yerebatan Camii'ndeki Türkçe Kur'an ziyafetinden çok memnun kalmış. Benzer uygulamaların İstanbul'un başka daha büyük ve tarihi camilerinde de tekrarlanmasını istemiştir. Yerebatan Camii'nde yapılan dini töreni halkın büyük bir ilgi göstermesinden memnun kalan Atatürk, cami küçük olduğu için halkın bu dini atmosferden yeterince yararlanamadığını, bu nedenle benzer bir dini törenin daha büyük olan Sultanahmet Camii'nde de tekrarlanmasını istemiştir. Atatürk'ün isteğiyle Sultanahmet Camii'nde düzenlenen dini törene on binlerce kişi katılmıştır. 1932 yılı Ramazan'ında Sultanahmet Camii'nde gerçekleştirilen o büyük dini töreni Hafız Yaşar Oku şöyle anlatmıştır. Bu direktifleri üzerine gereken hazırlıklar yapıldı. Cuma günü öğle namazından bir saat evvel 9 hafızdan mürekkep, kurulu bir heyet Sultanahmet Camii'nde toplandılar. Caminin içinde ve dışında 15 kişiden fazla cemaat vardı. Fatih Camii Hatibi Hafız Şevket Efendi tarafından bir hutbe okundu. Sonra cuma namazı kılındı ve tekbir alınmaya başlandı. Cemaati teşkil eden 10 bin kişi tekbire iştirak etti. 10 bin kişinin ilahi bir vecd içinde aldığı tekbirler çok ulvi bir manzara arz ediyordu. Tekbir bittikten sonra Kur'an-ı Kerim'in bazı surelerinin Türkçe tercümeleri okundu. Mevlid-i mütakip bir dua ile dini merasim hitam buldu. Sona erdi. Okur AG'ye sayfa 19. 17. ayrımın sonu sayfa 242.